Ayrım 3.
İnsanların yaşamak için yiyeceği, giyeceği, ayakkabıya, barına, yakacağı ve bunlara sahip olmaları, bu maddi mallara sahip olmak için de onları üretmeleri gerekir. Ve bunları üretmek için insanların yiyecek, giyecek, ayakkabı, barınak, yakacak ve bunları üretebilecekleri üretim aletlerine sahip olmaları, bu aletleri üretebilmeleri, kullanabilmeleri gerekir. Maddi değerlerin üretilmesinde kullanılan üretim aletleri, belirli bir üretim deneyimi ve iş becerisi sayesinde bu üretim aletlerini kullanan ve maddi değerler üretimini sürdüren insanlar, işte bütün bu öğeler hep birlikte toplumun üretim güçlerini oluştururlar. Ama üretim güçleri, üretimin yalnızca bir yanı, üretim biçiminin yalnızca bir yönü, yani insanla maddi değer üretiminde yararlanılan şeyler ve doğa güçleri arasındaki ilişkileri anlatan bir yönüdür. Üretimin, üretim biçiminin başka bir yanı da, üretim sürecinde insanın insanla olan ilişkileri, yani insanlar arasındaki üretim ilişkileridir. İnsanlar doğaya karşı olan savaşımlarını sürdürürlerken ve maddi değerlerin üretiminde doğadan yararlanırlarken, birbirlerinden tecrit edilmiş ve birbirlerinden ayrı kişiler olarak değil, birlik halinde, grup halinde, topluluk halinde bulunurlar. Bundan dolayı üretim her zaman ve her koşul altında sosyal bir üretimdir. Maddi değerlerin üretiminde insanlar, üretim içinde şu ya da bu biçimde aralarında karşılıklı ilişkiler, şu ya da bu biçimde üretim ilişkileri kurarlar. Bu ilişkiler, sömürüden kurtulmuş özgür insanlar arasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma biçiminde olabilir. Egemenlik ve boyun eğme ilişkileri biçiminde olabilir ya da bir üretim ilişkisi biçiminden öteki üretim ilişkisi biçimine geçiş biçiminde olabilir. Ama üretim ilişkilerinin niteliği ne olursa olsun, her zaman ve her sistemde aynen toplumun üretim güçleri gibi üretimin zorunlu öğelerinden biridir. Marx şöyle diyor: üretim içinde insanlar yalnızca doğaya değil, birbirlerine de etki yaparlar. Ancak belli bir biçimde işbirliği ve faaliyetlerini mübadele ederek üretimde bulunurlar. Üretim yapabilmek için birbirleriyle belli bağıntılar kurarlar ve ilişkilere girerler ve ancak bu sosyal bağıntı ve ilişkiler içinde doğa üzerindeki eylemleri, yani üretim gerçekleşir. Ücretli emek ve sermaye. Sonuç olarak üretim ve üretim biçimi hem toplumun üretim güçlerini hem de insanların üretim ilişkilerini kapsar. Bu yüzden de bunların maddi değerler üretimi sürecindeki birliğinin bir anlatımıdır. B. Üretimin ilk özelliği bir noktada asla uzun bir süre kalmaması ve sürekli bir değişme ve gelişme halinde olmasıdır. Ayrıca üretim biçimindeki değişmeler kaçınılmaz olarak sosyal sistemin tümünde, sosyal düşünlerde, politik görüş ve politik kurumlarda da bir değişmeyi gerektirir. Üretim biçiminin değişmesi sosyal ve politik sistemin tümünün yeniden kurulmasını zorlar. Değişik gelişme derecelerinde insanlar değişik üretim araçları kullanırlar ya da daha kabaca söylersek değişik yaşama biçimleri sürdürürler. İlkel komünde bir üretim biçimi, kölecilikte başka bir üretim biçimi, feodalizmde de daha başka bir üretim biçimi vardır ve bunun gibi. Buna bağlı olarak insanların sosyal sistemleri, ruhsal yaşamları, politik görüş ve politik kurumları da bu üretim biçimlerine göre değişikliğe uğrarlar. Üretim biçimi nasılsa toplumun kendisi, toplumdaki düşün ve teoriler, politik görüş ve politik kurumlarda esas olarak öyledirler. Ya da sorunu daha kabaca koyarsak, insanın yaşama biçimi nasılsa düşünme biçimi de öyledir. Bu demektir ki toplumun gelişme tarihi, her şeyden önce üretimin gelişme tarihi, yüzyıllar boyunca birbirini izleyen üretim biçimleri tarihi, üretim güçlerindeki ve insanların üretim ilişkilerindeki gelişmenin tarihidir. Bu yüzden sosyal gelişme tarihi aynı zamanda maddi değerleri üretenlerin üretim süreci içinde temel güç olan ve toplumun varlığı için gerekli olan maddi değerlerin üretimini sürdüren emekçi yığınların tarihidir. Bu yüzden tarih bilimi gerçek bir bilim olacaksa artık sosyal gelişme tarihini kralların, generallerin davranışlarına, o devletteki fatihlerin ve galiplerin yaptıklarını indirgemekten kurtulmalı, bu bilim her şeyden önce maddi değerleri üretenlerin tarihi, emekçi yığınların tarihi, halkın tarihi olma yoluna girmelidir. Bu yüzden toplumsal tarihi yasalarının incelenmesinde anahtar olarak insanların aklını, toplumun görüş ve düşünlerini değil, herhangi bir tarih döneminde toplumun uyguladığı üretim biçimini, toplumun ekonomik yaşamını almamız gerekir. Bu yüzden tarih biliminin birinci görevi, üretimin yasalarını, üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin gelişme yasalarını incelemek ve ortaya çıkarmaktır. Bu yüzden Proletarya Partisi gerçek bir parti olacaksa her şeyden önce üretimin gelişme yasalarını ve toplumun ekonomik gelişme yasalarını kavramalı ve bilmelidir. Bu yüzden Proletarya Partisi politikasında hata yapmamak için programını saptarken olsun, pratik yaşamında olsun esas olarak üretimin gelişme yasalarına, toplumun ekonomik gelişme yasalarına dayanmalıdır. C. Üretimin ikinci özelliği de şudur. Üretimdeki değişme ve gelişmeler daima üretim güçlerinde ve her şeyden önce üretim aletlerinde olan değişme ve gelişmelerle başlar. Bundan dolayı üretim güçleri üretimin en hareketli ve en devrimci üyesidir. İlkin toplumun üretim güçleri değişir ve gelişir, sonra da bu gelişmelere bağlı ve uygun olmak üzere insanlar arasındaki üretim ilişkileri, onların ekonomik ilişkileri değişikliğe uğrar. Ama bu üretim ilişkilerinin, üretim güçlerinin gelişmesi üzerinde etkili olmadığı ve üretim güçlerinin üretim ilişkilerine bağlı olmadığı anlamına gelmez. Gelişmeleri, üretim güçlerinin gelişmesine bağlı bulunan üretim ilişkileri de aynı biçimde, üretim güçlerinin gelişmesi üzerinde etkili olur. Bu gelişmeyi hızlandırır ya da yavaşlatır. Ayrıca şunu da belirtelim ki, üretim ilişkileri çok uzun süre üretim güçlerindeki gelişmenin gerisinde kalamaz ve bu gelişmeyle çatışma halinde bulunamaz. Çünkü üretim ilişkilerinin üretim güçlerinin niteliğine ve durumuna uygun düşmesiyle ve üretim güçlerinin gelişmesini eksiksiz bir ortam yaratmasıyladır ki üretim güçleri ancak o zaman tam olarak gelişebilir. Bundan dolayı üretim ilişkileri üretim güçlerindeki gelişmenin ne kadar gerisinde kalırsa kalsın eninde sonunda üretim güçlerindeki gelişme düzeyine ve üretim güçlerinin niteliğine uygun duruma gelmek zorundadır ve gerçekte de böyle olur. Yoksa üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin üretim sistemindeki birliği temelden bozulabilir. Üretim tümüyle sarsıntıya uğrayabilir. Üretim krizi ve üretim güçlerinin yıkımı gibi bir durum çıkabilir ortaya. Üretim araçları üzerindeki kapitalist özel mülkiyetin üretim sürecinin toplumsal niteliği ve üretim güçlerinin niteliğiyle apaçık bir çelişme halinde bulunduğu kapitalist ülkelerdeki ekonomik krizler, üretim ilişkileriyle üretim güçlerinin nitelikleri arasındaki uyuşmazlığın, üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasındaki çatışmanın bir örneğidir. Üretim güçlerinin tahribi sonucunu veren ekonomik krizler bu uyuşmazlığın sonucudur. Ayrıca bu uyuşmazlık, kurulu üretim ilişkilerini yıkmak ve üretim güçlerinin niteliğine uygun yeni ilişkiler kurmakla görevli sosyal devrimin ekonomik temelini oluşturur. Tersine, üretim araçları üzerindeki toplumsal mülkiyetin, üretim sürecinin toplumsal niteliğiyle tam bir uyumluluk halinde bulunduğu, dolayısıyla ne ekonomik krizlerin ne de üretim güçlerinin tahribinin söz konusu olduğu, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sosyalist Ekonomisi, üretim ilişkileriyle üretim güçlerinin nitelikleri arasındaki tam uyumluluğun bir örneğidir. Sonuç olarak üretim güçleri üretimin yalnızca en hareketli ve en devrimci üyesi değil, aynı zamanda üretimdeki gelişmenin belirleyici üyesidir. Üretim güçleri nasılsa üretim ilişkileri de öyle olmak zorundadır. Üretim güçlerinin durumu bir soruyu, insanların gereksinimleri olan maddi değerleri ne gibi üretim aletleri ürettikleri sorusunu yanıtlarken üretim ilişkilerinin durumu da bir başka soruyu, üretim araçları, toprak, ormanlar, sular, maden kaynakları, ham maddeler, üretim aletleri, işletme binaları, ulaşım ve haberleşme araçları ve benzeri. Kimin elindedir? Bu üretim araçları kimin denetimi altındadır? Toplumun tümünün mü yoksa bu araçları öteki bireyleri, grupları, sınıfları sömürmek için kullanan tek başına bireylerin, grupların ya da sınıfların mı sorusunu yanıtlar. İşte üretim güçlerinin en eski zamanlardan günümüze dek gelişmesinin şematik bir tablosu. Yontma taşı aletlerden ok ve yaya geçiş ve bununla birlikte avcılık yaşamından hayvanların evcilleştirilmesine ve ilkel hayvancılığa geçiş, taş aletlerden maden aletlere, demir balta, demir uçlu geliştirilmiş saban ve benzeri geçiş ve buna ilişkin olarak da bitki ekimine ve tarıma geçiş, madenlerin işlenmesine yarayan madeni aletlerin daha da gelişmesi, demirci körüğünün, çömlekçiliğin icadı ve bunlara bağlı olarak el zanaatlarının gelişmesi, el zanaatlarının tarımdan ayrılması, bağımsız el zanaatlarının ve sonraki manufaktürün gelişmesi, el zanaati aletlerinden makineye geçiş, el zanaati ve manufaktürün makineleşmiş sanayiye dönüşmesi, makine sistemine geçiş ve modern makineleşmiş büyük sanayinin doğuşu, İşte insanlık tarihi boyunca toplumun üretim güçlerindeki gelişmenin tam değilse bile genel çizgisi böyledir. Açıkça anlaşılıyor ki, üretim aletlerindeki gelişme ve ilerlemeler, üretimle ilişkili olan insanlar tarafından meydana getirilmiş, insanlardan bağımsız kalmışlardır. Bunun sonucu, üretim aletlerinin değişmesiyle birlikte, üretim güçlerinin esas öğesi olan insanlar da değişmiş ve gelişmişlerdir. İnsanların üretim deneyimleri, çalışma alışkanlıkları, üretim aletlerini kullanma yetenekleri değişmiş ve gelişmiştir. Tarih boyunca toplumun üretim güçlerinde görülen değişme ve gelişmeye uygun olarak insanların üretim ilişkileri, ekonomik ilişkileri de değişmiş ve gelişmiştir. Tarihte 5 temel üretim ilişkisi tipi bilinmektedir. İlkel komünal, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist. İlkel komünal sistemde üretim araçları üzerindeki kolektif mülkiyet, üretim ilişkilerinin temelidir. Bu durum esas olarak o dönemin üretim güçlerinin niteliğine karşılık düşer. Taş aletler ve daha sonra ortaya çıkan ok ve yay, insanların doğa güçlerine ve vahşi hayvanlara karşı tek başlarına savaşın vermelerini güçleştiriyordu. Ormandan meyve toplamak, balık yakalamak, barınaklar yapabilmek için insanlar ortaklaşa çalışmak zorundaydılar. Ancak böylece aç kalıp ölmekten, vahşi hayvanlara ya da komşu kabilelere kurban olmaktan kurtulabiliyorlardı. Ortak çalışma hem üretim araçlarının hem de ürünlerin ortak mülkiyetine yol açmıştı. O zamanlar vahşi hayvanlara karşı savunma aracı olarak da kullanılan üretim aletleri dışında herhangi bir üretim aracı üzerinde özel mülkiyet kavramı henüz yoktu. O zamanlar ne sömürme vardı ne de sınıflar. Köleci sistemde üretim ilişkilerinin temeli, üretim araçları üzerindeki ve ayrıca üretimde çalışan ve sahibinin herhangi bir hayvan gibi alıp satabildiği ya da öldürebildiği köle üzerindeki köle sahibinin mülkiyetidir. Bu gibi üretim ilişkileri esas olarak o dönemdeki üretim güçlerinin durumuna karşılık düşer. Taş aletler yerine insanlar artık madeni aletlere sahiptirler. Ne çobanlığın ne çiftçiliğin bilindiği ilkel ve sefil bir avcılık yerine hayvancılığın, tarımın, el zanaatlarının ve bu çeşitli üretim kolları arasında bir iş bölümünün ortaya çıktığı görülür. Bireyler ve gruplar arasında ürünlerin mübadelesine, servetin birkaç kişi elinde birikmesine, üretim araçlarının gerçek birikiminin bir azınlığın elinde toplanmasına ve çoğunluğun azınlık tarafından boyun eğdirilip köleleştirilmesine yol açan olanakların belirdiği görülür. Artık burada toplumun bütün üyelerinin üretim süreci içindeki ortak ve özgür çalışması görülmez. Burada egemen olan şey, çalışmayan köle sahipleri tarafından sömürülen kölelerin zorla çalıştırılmasıdır. Onun için artık burada üretim araçlarının ya da üretilen ürünlerin ortak mülkiyeti yoktur. Bunun yerini özel mülkiyet almıştır. Burada köle sahibi ilk ve esas mal sahibi, mutlak mal sahibidir. Zenginler ve yoksullar, sömürenler ve sömürülenler, bütün haklara sahip olan insanlar ve hiçbir hakka sahip olmayan insanlar ve bunlar arasında zorlu sınıf savaşı mı? İşte köleci sistemin görünüşü. Feodal sistemde üretim ilişkilerinin temeli, feodal beyin üretim araçları üzerindeki mülkiyeti ve onun öldürmeye artık hakkı olmadığı ama alıp satabildiği üretici olan serf üzerindeki sınırlı mülkiyetidir. Feodal mülkiyet, köylü ve zanaatçının üretim aletleri ve bireysel çalışma ürünü olan özel ekonomisi üzerindeki bireysel mülkiyetiyle bir arada bulunur. Bu üretim ilişkileri esas olarak o dönemdeki üretim güçlerinin durumuna karşılık düşer. Demirin eritilmesi, işlenmesi ve daha da geliştirilmesi, demir uçlu saban ve dokuma tezgahının yayılması, tarımın, bahçıvanlığın, bağcılığın, zeytinyağı imalatının sürekli gelişmesi, el zanaatları atölyelerinin yanında imalathanelerinin de belirmesi, işte bu sistemin üretim güçlerinin durumundaki belli başlı çizgiler bunlar. Yeni üretim güçleri, emekçinin üretimde belirli bir girişkenlik göstermesini, çalışmaya bir yakınlık ve ilgi duymasını gerektirir. Bu yüzden feodal bey, işe ilgi duymayan ve hiçbir girişkenliğe sahip olmayan köleden vazgeçiyor. Kendisine ait toprağı ve üretim aletleri olan ve toprağı ekip biçerek elde ettiği üründen bir kısmını feodal beye ödeyecek derecede işe ilgi duyan serfle ilgilenmeyi yeğe tutuyor. Burada özel mülkiyetin daha da gelişmiş olduğunu görüyoruz. Sömürü biraz hafiflemiş olmakla birlikte hemen hemen kölecilikte olduğu kadar zorludur. Sömürenlerle sömürülenler arasındaki sınıf savaşımı feodal sistemin ana çizgisini oluşturur. Kapitalist sistemde üretim ilişkilerinin temeli üretim araçları üzerindeki kapitalist mülkiyettir. Üreticiler üzerinde yani ücretli işçiler üzerinde artık mülkiyet yoktur. Bu sistemde işçiler kişi olarak bağımlılıktan kurtuldukları için kapitalist onları öldüremez, satamaz. Ama üretim araçlarından yoksun olduklarından, açlıktan ölmemek için iş gücünü kapitaliste satmak ve sömürü boyunduruğuna katlanmak zorundadırlar. Üretim araçları üzerinde kapitalist mülkiyetin yanı sıra serflikten kurtulan köylülerin ve zanaatçıların, kendi bireysel emeklerine dayanan ve önceleri oldukça geniş ölçüde yaygın bulunan özel mülkiyetleri de yer alır. El zanaatları atelyeleri ve imalathaneler yerini makinelerle donatılmış kocaman fabrikalara ve işyerlerine bırakır. Köylülerin ilkel üretim aletleriyle ekip biçtikleri feodal beylerin malikanelerinin yerini bilimsel yollarla işletilen tarım makineleriyle donatılmış güçlü kapitalist işletmeler alır. Yeni üretim güçleri, üretimde çalışanların bilişsiz ve alıklaştırılmış serflerden daha bilgili ve daha kavrayışlı olmalarını, makineleri anlayıp onları kullanabilecek yetenekte olmalarını gerektirir. Bu yüzden kapitalistler serfliğin bağlarından kurtulmuş ve makineyi doğru dürüst kullanabilecek derecede eğitim görmüş ücretli işçilerle iş görmeyi yeğe tutarlar. Ama üretim güçlerini devasa ölçülerde geliştirmek için kapitalizm kendisini de çözemeyeceği çelişmelerle bir ağ gibi sarılmıştır. Gitgide daha fazla emtia üreterek ve bunların fiyatlarını düşürerek kapitalizm rekabeti keskinleştirir, küçük ve orta özel mülk sahipleri yığınını yıkıma uğratır, onları proleterleştirir, satın alma güçlerini azaltır. Sonuçta imal edilen metalların sürümü olanaksız duruma girer. Üretimi genişleten ve milyonlarca işçiyi kocaman fabrika ve iş yerlerinde toplayan kapitalizm, üretim sürecine sosyal bir nitelik verir ve böylece kendi temelini kendisi sarsar.